Ayrım 14, Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth, sayfa 123. O gün Kuveyt'te Bedevi ile ilgilenen sadece Hasan Rahmani değildi. Hilton'dan millerce ötede bir sayfiye villasında yakışıklı, bıyıklı, genç bir Kuveytli, kendisine ilginç hikaye anlatan bir arkadaşını dinliyordu. Trafik ışıklarında arabamda beklerken gözüm kavşağın karşı tarafındaki Irak askeri kamyonuna takıldı. Kamyon park etmiş, önünde bir grup asker bir şeyler yiyip sigara içiyorlardı. O sırada bizden bir genç bir kahveden elinde küçük kutuya benzer bir şey de çıktı. Elindeki gerçekten küçüktü. Onu kamyonun altına attığını görene kadar bir şey düşünmedim. Sonra köşede dönüp gözden kayboldu. Işıklar değişti ama ben orada kaldım. 5 saniye sonra kamyon havaya uçtu. Askerlerin bacakları kopmuştu. Bu kadar küçük bir paketin böylesine zarar yarattığını görmemiştim. Hemen bir U dönüşü yaptım ve amam gelmeden oradan kaçtım. Plastik, dedi subay, bir parçasını elde etmek için ne vermezdim. Bedevi'nin adamlarından biri olmalı. Kimdi acaba? Onunla tanışmak isterdim. Ben çocuğu tanıdım. Ne? Genç albay yüzü ilgiyle parlayarak öne eğildi. Nasıl olsa öğrenmiş oldum, bir şeyi söylemek için buraya gelecek değildim ya. Sana bombayı atanı tanıdım diyorum. Babasından yıllardır sigara alırım. Ebu Fuat. 3 gün sonra Londra'da Medusa komisyonunun toplantısında Dr. Reinhardt yorgun görünüyordu. Porton Down'daki bütün diğer görevlerini bırakmış olmasına rağmen o ilk toplantıda yanına aldığı dosyalar ve ardından gelen ek bilgiler onu devasa bir işle karşı karşıya getirmişti. Araştırma herhalde henüz tamam değildir ama epey kapsamlı bir tablo çıkmaya başlamıştır, dedi. Saddam Hüseyin'in büyük bir gaz üretim kapasitesi olduğunu biliyoruz. Bence bu yılda 1000 ton kadardır. İran-Irak savaşında gaza maruz kalan İranlı askerler tedavi için buraya getirildiklerinde kendilerini muayene etmiştim. Fosgen ve hardal gazlarını o zaman bile seçebilmiştik. Kötü haber şu ki Irak'ın şimdi daha öldürücü 2 gaza sahip olduğunu sanıyorum. Bunlar Alman buluşu olan sarin ve tabun sinir gazlarıdır. Bunlar İran-Irak savaşında kullanılmışsa, ki ben kullanıldığını sanıyorum, buna maruz kalan kişileri İngiliz hastanelerinde tedavi söz konusu olamazdı. Çünkü bu insanlar ölmüş olurlardı. Bu gazlar ne kadar kötü, Dr. Reinhardt, diye sordu Sir Paul Spruce. Sir Paul, eşiniz var mı? Sir Paul şaşırmış, şey var. Lady Spruce sprey parfüm kullanır mı? Evet, bunu gördüm sanırım. Bir spreyden püskülen sıvının ne kadar ince damlacıklardan oluştuğuna hiç dikkat ettiniz mi? Hem de nasıl? Üstelik parfümün fiyatını düşününce buna da çok memnunum. Güzel bir espriydi, en azından Sir Paul pek beğenmişti. Sarin veya tabunun o boyda damlacıklarından derinize 2 tanesinin değmesi sizi öldürürdü. Bu kere kimse gülümsemedi. Iraklıların sinir gazı araştırmaları 1976'ya dayanır. O yılda İngiliz ICI şirketine başvurup 4 haşerat ilacı üretmek için bir tesis kurmak istediklerini söylediler. Ama istedikleri maddeler ICI'nin kendilerini geri çevirmesine yol açtı. Iraklıların istedikleri malzeme arasında çürümeye dayanıklı reaktör boruları ve pompalar bulunması ICI'yi gerçek amacın kimyasal haşerat ilacı değil, sinir gazı olduğuna inandırmıştı. Teklif reddedildi. Tanrı'ya şükürler olsun, diye Sir Paul bir not aldı. Ama bu teklifi herkes geri çevirmedi, dedi eski Viyanalı mülteci. İleri sürülen neden hep Irak'ın haşerat ilacı üretmeye olan ihtiyacıydı ki bunun için de doğal olarak zehir gerekir. Bu tarımsal ilaçları gerçekten üretiyor istemiş olamazlar mıydı, diye sordu Paxman. Olanaksız. Profesyonel bir kimyager için işin anahtarı miktarlar ve tiplerdir. 1981'de bir Alman firmasına çok özel ve olağanüstü bir planı olan laboratuvar inşa ettirdiler. Bu sinir gazının unsurlarından biri olan fosfor pentaklorür üretmek içindi. Normal bir üniversite araştırma laboratuvarı bu kadar korkunç derecede zehirli maddelerle uğraşmaz. İşin içinde olan kimya mühendislerinin bunu bilmeleri gerekirdi. Diğer ihracat ruhsatları tiodiklikol siparişleri gösteriyor. Bu madde hidroklorik asitle karıştırıldığında hardal gazı oluşturur. Çok küçük miktarlarda tiodiklikol tükenmez kalem mürekkebi yapılmak için de kullanılır. Ne kadar aldılar diye sordu Sinclair. 500 ton. Bu da biraz fazla tükenmez kalem eder diye söylendi Paxman. Bu 1983 başlarındaydı diye Reinhardt devam etti. O yaz büyük Samarra zehirli gaz tesisleri çalışmaya başlayarak iperit üretti ki bu da hırdal gazıdır. Gazı aralıkta İranlılar üzerinde kullanmaya başladılar. İranlıların insan dalgaları halindeki ilk saldırılarında Iraklılar iperit ve tabundan oluşan sarı yağmuru kullandılar. 1985'te karışıma siyanür hardal gazı tabun ve sarin haline getirerek İran piyadesi arasında %60'lık bir ölüm oranı elde ettiler. Sadece sinir gazlarına bakabilir miyiz doktor diye sordu Sinclair. Asıl öldürücü olan o sanırım. Öyledir. 1984'ten sonra satın almak istedikleri kimyasal maddeler tabunun önemli bir maddesi olan fosfor oksiklorür ve iki sarin unsuru olan trimetil fosfat ve potasyum florürdü. Bu üç maddenin birincisinde bir Hollanda şirketine 250 ton sipariş vermeye kalkıştılar. Bu Orta Doğu'daki tüm ağaçları ve otları öldürmeye yetecek bir miktardır. ICI gibi Hollandalılar da teklifi geri çevirdiler. Ancak Iraklılar yine de kontrol altında olmayan iki madde aldılar. Tabun yapmak için demetliamin ve sarin için izopropanol. Sörpa bunlar Avrupa'da kontrolsüz satılıyorsa neden haşerat ilacı olarak kullanılmasın diye sordu. Miktarları bunları üretecek teçhizat ve fabrika planları nedeniyle. Deneyimli bir kimyacı bunların zehirli gazdan başka bir amaç için kullanılacağını anlardı. Doktor yıllardır bunu sağlayan başlıca kaynağın kim olduğunu biliyor musunuz diye Sir Paul sordu. Evet, ilk başlarda Sovyetler Birliği ve Doğu Almanya'dan bilimsel hüviyette bazı yardımlar vardı. 8 kadar ülkeden de kontrol altında olmayan kimyasal maddelerden bir miktar almışlardı. Ama o fabrikaların, makinelerin, özel teçhizatın, kimyasal maddelerin, teknoloji ve know-how'ın %80'i Batı Almanya'dan gelmiştir. Aslında biz yıllardır bunu protesto edip duruyoruz diye Sinclair atıldı. Bunlar hep göz ardı ettiler. Doktor, size verdiğimiz fotoğraflarda kimyasal gaz tesislerini teşhis edebilir misiniz? Elbette bazıları raporda vardır. Diğerlerini büyüteçle görebilirsiniz. Kimyager masanın üstüne 5 büyük hava fotoğrafı serdi. Arapça adlarını bilmiyorum ama bu numaralardan anlaşılır mı? Evet, siz binaları gösterin yeter dedi Sinclair. 17 tane burada. Bu bir tek büyük tesis. Hava temizleme birimi görüyor musunuz? Bu da ve bu 8 binalık kompleks ve şu. Sinclair çantasından çıkardığı listeye baktıktan sonra başını salladı. Düşündüğümüz gibi El Kaim, Falluyah, El Hilla, Salman Pak ve Samarra. Doktor, size minnettarım. Amerika'daki adamlarımız da aynı şeyleri buldular. İlk hava saldırısı hedefleri bunlar olacak. Toplantı sona erince Sinclair, Simon Paxman ve Terry Martin Piccadilly'ye gidip Richux'ta birer kahve içtiler. Sinclair cappuccino'sunu karıştırırken sizi bilmem ama bizim için en önemli olan gaz tehdididir dedi. General Schwarzkopf buna karabasan senaryosu diyor. Askerlerimizin üstünde gaz saldırıları, gaz yağmurları. Oraya gideceklerse gaz maskeleri ve gaz pelerinleri giyecekler tepeden tırnağa kadar. Haberin iyi yanı gaz havayla temas edince fazla yaşamıyor. Çöle değdiği anda ölüyor. Terry, inanmış görünmüyorsun. Saddam bu yağmuru neyle yağdıracak? Sinclair omuzlarını silkti. Topçu barajıyla sanırım İranlara öyle yapmıştı. Topçusunu vurmayacak mısınız? Toplarının menzili sadece 30 kilometredir. Bunlar orada çölde bir yerde olmalı. Doğru, oradaki her bir topla her bir tankı tespit edecek teknolojimiz var. Topları saf dışı kalırsa Saddam gaz yağmurunu nasıl yağdırır? Bombardıman uçaklarıyla herhalde. Ama kara kuvvetleri harekete geçmeden onları da yok etmiş olacaksınız dedi Martin. Saddam'ın havada hiçbir şeyi kalmayacak. O zaman Scud füzelerini falan deneyecekler. Onları da tek tek vuracağız. Kusura bakmayın dostlarım, benim gitmem gerek. Siyah adamı gidince Paxman nereye varmak istiyorsun Terry diye sordu. Terry Martin içini çekti, bilemiyorum. Saddam ile planlamacıları bunları biliyorlardır. Amerikan hava gücünü küçümsemeyeceklerdir. Simon, bana Saddam'ın son 6 aydaki konuşmalarını bulabilir misin? Ama Arapça olmalı. Bulurum sanıyorum. BBC Arapça servisinde vardır. Kasette mi istiyorsun, yazılı olarak mı? Mümkünse kasette. Terry Martin 3 gün boyunca Bağdat'tan gelen o boğuk saldırgan sesi dinledi. Kasetleri tekrar tekrar dinlediği halde Iraklı despotun, bu kadar büyük sıkıntılı olan bir insanın yanlış sesler çıkardığı kuşkusunu içinden atamadı. Ya içinde bulunduğu sıkıntının boyutlarını kavramıyordu ya da düşmanlarının bilmediği bir şeyi biliyordu. Saddam Hüseyin 21 Eylül'de yeni bir demeç verdi. Burada Irak'ın Kuveyt'ten çıkmaya niyeti olmadığını ve Irak'ı atmak için girişilecek her çabanın bütün savaşların anasını başlatacağını söylüyordu. Sözleri böyle çevrilmişti, medya bunu sevmiş ve sık sık kullanmaya başlamıştı. Doktor Martin metni inceledikten sonra Simon Paxman'a telefon etti. ''Yukarı Dicle Vadisi'nin konuşma biçimini inceliyordum.'' dedi. ''Aman Tanrım, ne uğraş ama. Önemli olan kullandığı bütün savaşların anası sözü.'' ''Evet, ne varmış bunda?'' ''Sözcük savaş olarak çevrilmiş. Onun geldiği yerde bu ölüm ya da kan banyosu anlamlarına da gelir.'' Hattın öteki ucunda bir sessizlik oldu. ''Kafanı yorma.'' Ama Terry Martin yine de kafasını yormaya devam etti. 7. Bölüm. Tütüncü de oğlu da çok korkmuşlardı. Adam Tanrı aşkına onlara bildiklerini anlat oğlum diye yalvardı. Kuveyt Direniş Komitesi'nin iki üyesi kendilerini tütüncüye tanıtırlarken çok saygılı davranmışlar ama oğlunun kendilerine karşı açık olmasında ve doğru konuşmasında da ısrar etmişlerdi. Dükkancı adamların adlarının takma olduğunu anlamışsa da onların kendi halkının güçlü ve etkili insanları olduğunu da fark etmişti. En kötüsü de oğlunun aktif direnişe katılmış olmasıydı. Ve daha da kötüsü oğlunun resmi kuvvet direnişinde olmadığı, adını bile duymadığı garip bir eşkıyanın isteğiyle bir Irak kamyonun altına bomba atarken görülmüş olmasıydı. Bu her babanın kalbine inecek bir şeydi. Dörri birden tütüncünün Keyfan'daki evinin salonunda oturuyorlardı. Ziyaretçilerden biri Bedevi'ye karşı olmadıklarını, kendisiyle birlikte çalışmak için onu bulmak istediklerini söyledi. Çocuk bunun üzerine arkadaşının geçen bir Irak kamyonuna ateş etmesinin önlenmesinden başlayarak her şeyi anlattı. Adamlar sessizce dinliyorlar, sadece soruları soran ara sıra yeni bir soruyla sözlerini kesiyordu. Ebu Fuat hiç konuşmayan güneş gözlüklüsüydü. Soruları soran özellikle grubun Bedevi ile buluştukları evi merak ediyordu. Çocuk adresi verdikten sonra oraya gitmenizin bir anlamı yok dedi. Çok dikkatli. İçimizden biri bir kere onunla konuşmak için gitti ama evi kapalı buldu. Orada oturduğunu sanmıyoruz ama eve geldiğimizi anlamıştı. Bunu bir daha asla yapmamamızı söyledi. Bir daha böyle bir şey olduğu takdirde ilişkiyi koparacaktı ve kendisini asla göremeyecektik. Ebu Fuat oturduğu köşede sessizce başını salladı. Diğerlerinin aksine kendisi meslekten askerdi ve eğitim görmüş bir insanın tutumunu anlardı. Onu bir daha ne zaman göreceksin diye sordu. Çocuğun bir mesaj iletip konuşmaya çağırması belki mümkün olabilirdi. Bugünlerde o bizimle ilişki kuruyor. Konuştuğu kişi de haberi bize iletiyor. Biraz uzun sürebilir. İki kuvvetli gittiler. Ellerinde iki aracın tanımı vardı. Kente sebze getiren birinin hurda kamyoneti ve çölde yol alabilen güçlü bir cip. Ebu Fuat arabaların plakalarını Ulaştırma Bakanlığındaki bir arkadaşına verdiyse de bir sonuç alamadı. Her iki plaka da sahteydi. Diğer ipucu adamın Irak barikatlarından geçmek için kullanacağı kimlik kartları olabilirdi. Ebu Fuat tanıdıkları aracılığıyla İçişleri Bakanlığı'nda birine erişti. Talihi vardı. Adam Jahralı bir sebzeci için sahte bir kimlik düzenlendiğini hatırladı. 6 hafta önce milyoner Ahmet El Halife'ye yapmıştı bu iyiliği. Ebu Fuat hem sevinmiş hem şaşırmıştı. Tüccar hareket içinde etkili ve saygın bir insandı. Ama onun olayların savaşla ilgili olmayan mali işleriyle uğraştığı sanılırdı. Esrarengiz Bedevi'nin hamiliğini neden üstlenmişti ki? Kuveyt sınırının güneyinde Amerikan silahları yığılmaya devam ediyordu. Eylül'ün son haftası geldiğinde Riyad'da Suudi Hava Kuvvetleri Bakanlığı binasının altında gizli odalarındaki General Norman Schwarzkopf artık Suudi Arabistan'ı Irak saldırısından koruyacak kadar güçlü olduğunu söyleyebilirdi. General Charles Chuck Horner gelecek Irakları yerde ve havada yok edecek kadar güçlü bir şemsiye yaratmıştı. Horner'ın havadaki teknolojisi, Irak'ın her karış toprağını radarla tarayabilir, yollardaki ağır araçların hareketini görebilir, hava dalgalarındaki bütün Irak konuşmalarını dinleyebilir ve yerdeki her ısı kaynağını sezip yerini saptayabilirdi. Norman Schwarzkopf, karada herhangi bir Irak birliğinin karşısına çıkacak, onu sarıp yok edecek kadar hafif ağır zırhlıları, topçusu ve piyadesi olduğunu biliyordu. Eylül'ün son haftasında gizlilik öylesine tamdı ki Amerika'nın müttefiklerine bile savunmadan saldırıya geçirebilecek planların yapıldığı söylenmemişti. Birleşmiş Milletler kararı sadece Suudi Arabistan ve Körfez devletlerinin güvenliğini sağlamayı kapsıyorsa da Irak'a saldırı planlanmıştı. Ancak Schwarzkopf'un sorunları vardı. Biri karşısındaki Iraklı asker top ve tank sayısının 6 önce Riyad'a geldiğinden bu yana 2 kat artmış olmasıydı. Bir diğeri de Kuveyt'i kurtarmak ve Suudi Arabistan'ı güvenceye almak için olandan 2 katı koalisyon askerine ihtiyaç duymasıydı. Schwarzkopf harekete geçmek için elindekinin 2 katı asker ve sınırın kuzeyinde bulunan Irak güçlerini %50 azaltmak için hava saldırısı istiyordu. Bu daha da çok zaman, daha çok malzeme, daha çok top, tank, asker, uçak, yakıt, yiyecek ve para demekti. Capitol Hill'deki koltuk Napolyonlarına eğer zafer istiyorlarsa bunun hepsini kendisine vermeleri gerektiğini söyledi. Mesajı ileten ve iletirken de biraz yumuşatan Genelkurmay Başkanı Colin Powell'dı. Politikacılar askerlik oynamayı severler ama askerlerin diliyle hitap edilmekten hiç hoşlanmazlar. Böylece Eylül'ün son haftasındaki planlama tümüyle gizliydi. Sonuçta böyle olduğu da iyi olmuştu. Her dikişinden sızıntı yapan Birleşmiş Milletler 16 Ocağı kadar Kuveyt'ten çıkmazsa, Irak'ı atmak için gerekli tüm gücünü kullanılması emrini vermek için 29 Kasım'a kadar bekleyecekti. Planlama Kasım sonunda başlasaydı, asla zamanında bitirilemeyecekti. Ahmet El Halife çok şaşırmıştı. Ebu Fuat'ı kim ve ne olduğunu biliyordu. Ayrıca isteğini de haklı buluyordu. Ama söz vermişti ve bundan geri dönemezdi. Bedevi'nin aslında bir İngiliz subayı olduğunu kuvvetli direnişçi dostuna bile söylemedi. Ama adamın bulacağını bildiği yere bir mesaj bırakacağını söyledi. Ertesi sabah Bedevi'ye Ebu Fuat'la görüşmesini tavsiye eden mektubunu Hristiyan mezarlığında gemici Shepton'ın mezar taşı altına bıraktı. 14. ayrımın sonu. Sayfa 132.